Türk İdare Tarihi Blok 23. Ancak bazı konularda mülki görevlilerle karşılıklı ilişki içinde olduğu görülmektedir. Örneğin bir valinin görevine şilen başlaması, onun tayin beratının kadı tarafından incelenip sicile kaydedilmesi ile mümkün olmaktadır. Diğer yandan sancak kadısı öldüğünde, beylerbeyi İstanbul'dan tayin edilen kadı gelene kadar o bölge ulemasından birini vekaleten görevlendirme yetkisine sahiptir. Tabii kadıya görevini hatırlatmak ve ihmalini önleyerek adaleti yerine getirmesini her konuda sağlamak da bu grubun görevidir. Beylerbeyi ve sancakbeyi, idari sorunlar veya reayanın müracaatı ile ilgili olarak kadıya mübaşir veya mektup göndermektedir. Beylerbeyi ve sancakbeyi sefere giderken şehirde vekil olarak kadıyı bırakmaktadır. Osmanlı yönetim sisteminde bütün diğer memurların halk ile olan ilişkileri şehri şerifin denetimi altına alınmış olduğundan kadı sancakbeyi ile onun temsilcisi olan subaşını kontrol etme yetkisine de sahiptir. Kadı, sancakbeyini teftiş edebildiği halde sancakbeyinin kadıya hiçbir şekilde karıştığı görülmemiştir. Kadılık kurumu ve bu kurumun temsil ettiği adli idari daire kaza başka bir ara makam ya da idari birim olmaksızın payi tahta bağlı tek yönetim mekanizmasıdır. Ancak bu ideal sistemin ne ölçüde işleyebildiği tam olarak bilinmemektedir. Belirli bir kaza veya sancak bölgesine gönderilen kadı, bu bölge kapsamındaki küçük birimlerde birer mahkeme kurmakta ve bu mahkemelerin başına naip adı verilen bir temsilci atamaktadır. Naip, genellikle nahiye olarak adlandırılan kendi bölgesi içinde kadının işlevlerini yerine getirmektedir. Ancak bu konuda hiyerarşik yetki ve denetim üstünlüğü bizzat kadıda bulunmaktadır. Naip mahkemesi kurulacak yerin diğer semtlere olan mesafesi ve o bölgenin nüfus ve iş hacmi en önemli rolü oynamaktadır. Kadının yargı alanı içinde atadığı naipler genellikle yerel kimselerden seçilmektedir. Taşrada halk ile karşılaşan devlet ve yargı gücünü naip kimliği taşıyan bu yerel kişiler oluşturmaktadır. Kadı bir yerde naip mahkemesi kurduğu zaman o nahiyeden alacağı resimlerin gelirini peşin bir para karşılığında naibe bırakmakta, bir başka deyişle naipliği satmaktadır. Bu bir çeşit iltizamdır ve Osmanlı Devleti'nde memuriyetleri bu şekilde satma yöntemi özellikle 16. yüzyıldan sonra geniş bir uygulama alanı bulacaktır. Hem layihalar hem de adaletnameler, kadılarla naiplerin kırsal nüfusa karşı suistimallerde bulunduğu örneklerle doludur. Kadıların suistimalleri o dönemde Kitab-ı Müstetab'ın adı bilinmeyen yazarı Akhisari, Koçubey ve Gelibolulu Mustafa Ali tarafından eleştirilmiştir. Kadılar gerek olmadığı halde fazladan naiplikler kurmakta. Bu naipler de verdikleri parayı çıkarmak ve kar etmek amacıyla nahiyelerinde sık sık deve çıkmakta. Çeşitli resimleri toplamak için reayayı rahatsız etmektedirler. Kaynaklar, naiplerin kalabalık bir maiyetle köylere inerek kendisini, adamlarını ve hayvanlarını köylüye bedava beslettiklerini, halkın da bu durumdan şikayetçi olduğunu göstermektedir. Kadılar eşkıyayı belirlemek için emredilen G4. Ünite Osmanlı klasik döneminde yönetim yapısı 99 nel teftişlerde köy köy gezerek riayayı soymak için çeşitli yollara başvurmakta. Suçluların suç kaydını rüşvet alarak defterden silmektedirler. 16. yüzyılın ilk yarısında ihtiyaç olan yerlere naip atanmasını öngören ve naiplerin devre çıkmasını yasaklayan bir adaletname yayınlanmıştır. 1596 tarihli bir adaletnamede kadıların fermanlarda riayadan toplanacak vergiler açıkça gösterildiği halde bunları fazlasıyla tahsil ettikleri fermanda bu yazılmış mıdır diye soruşturanlar hakkında fermana karşı geldi diye işlem yaptıkları ve hatta bu kişilerin malına el koydukları anlatılmaktadır. Kadılar yıllarca adaylıkta bekleyebilir, atanır atanmaz da çok para kazanmak için yolsuzluklardan çekinmezlerdi. Diğer taraftan 16. yüzyıl ortalarında yüzlerce Anadolu medresesinde o kadar çok öğrenci kadı olmak için okuyordu ki onlara yer bulmak imkansız hale geldi. Suhte denen bu öğrencilerin çeteler kurup kent yaşamını felç ettikleri, köyleri talan ettikleri sıkça görülmüştür. Klasik dönem Osmanlı devlet yapısının mekan örgütlenmesinde icraî ve kazaî görev ve sorumluluk ayrışmasını açıklayınız. İmtiyazlı eyaletler Osmanlı Devleti'nin hakimiyetini tanıyan Kırım Hanlığı, Mekke Emirliği, Eşak, Bodan ve Erde Beylikleri, Sakız Cumhuriyeti imtiyazlı yönetimlerdi. Bunlar iç işlerinde serbest olup yöneticileri Osmanlı tarafından kendi soyluları arasından atanırdı. Bu hükümetlerden Kırım Hanlığı ve Mekke Emirliği dışındakilerden yıllık belli bir vergi alınırdı. Osmanlı Devleti'nde bazı topraklar doğrudan doğruya merkezin sıkı denetimi altında tutulmaya çalışırken, bazı bölgelerde yerel güçlere özellik verilmesi toprak üzerinde kademeli bir otorite kurma politikası izlendiğini göstermektedir. Taşra teşkilatındaki diğer görevliler eyalet yönetiminin beylerbeyi ve kadıdan sonraki üçüncü direği hazine defterdarıdır. Hazinenin çıkarlarını temsil eden defterdar, kadı gibi bağımsızdır. Doğrudan doğruya başkentle haberleşebilmekte, beylerbeyi ve diğer yöneticileri şikayet edebilmektedir. Hazine Defterdarlığı Kurumu, TMAR sisteminin geçerli olduğu, bağımsız hazinesi bulunan eyaletlerde oluşturulmaktadır. TMAR sisteminin uygulandığı ama kendi hazinesi olmayan eyaletlere ise yalnızca zahmet dağıtımını düzenlemek üzere defter ketüdası ve tımarların verilmesiyle ilgilenmek üzere tımar defterdarı atanmaktadır. Mısır gibi tımar sisteminin uygulanmadığı eyaletlerde ise miri gelirlerin toplanmasına ve dağıtılmasına nezaret eden defterdarlar bulunmaktadır. Hazine defterdarı baş defterdara, beylerbeyi ise sadrazama karşı sorumlu kılınmıştır. Böylece sadrazam ile baş defterdarın yetki alanlarının bağımsızlığı taşra yönetimine de yansıtılmıştır. Bununla birlikte bazı eyaletlerde beylerbeyine, defterdarın üzerinde bir genel denetim yetkisi de tanınmıştır. Bu yetki, defterdarın ölmesi ya da azledilmesi durumunda yeni görevlinin gelmesine kadar geçici olarak defterdarı temsil etme yetkisine dönüşebilmektedir. Taşra'da bunlardan başka çarşı ve pazar denetlemesi yapardı. Satılan mal ve fiyatları kontrol eden muhtesip, herhangi bir yerleşim yerinde kamuya ait çıkarları korumakla görevli Beytülmal Emini, kasaba ve şehirlerde sanat ve ticaretle ilgili vergileri toplayan gümrük ve bac eminleri ve şehirlere gelen malın vergilendirilmesini sağlayan kapan eminleri, sebze meyvenin toplandığı yerlere kapan denirdi gibi görevliler de vardı. 100 Türk İdare Tarihi, Yumuşak G. Yumuşak G. 4 Klasik Dönem Osmanlı yönetim yapısının dönüşümü Osmanlı Devleti idealize ettiği merkeziyetçi yapıyı, yatay mekansal örgütlenmede taşraya hakim olabilmek için tımar sistemi, dikey sınıfsal örgütlenmede tebaaya üreticiye hakim olabilmek için kul sistemi uygulamaları ile kurmaya çalışmış ve bunları klasik dönem boyunca başarıyla uygulamıştı. Fakat 16. yüzyılın sonlarından itibaren çözülmeye başlayan kul ve tımar sistemine dayalı klasik dönem merkeziyetçi devlet sistemi, Osmanlı merkez ve taşra egemen sınıfının amaç ve çıkarlarına göre yeniden örgütlenme ve tanımlanma sorunu ortaya çıkardı. Klasik dönem sonrasındaki Osmanlı yönetim yapısında ortaya çıkan değişimleri bu kapsamda incelemek mümkündür. Merkezde, Köprülü Mehmet Paşa'nın 1656 yılında Vezir-i Azamlığa atanması, hem bu makamın siyasal iktidar alanı hem de devletin siyasal gelişim tarihi bakımından bir dönüm noktası oldu. Zira Mehmet Paşa'nın bu görevi, örneğine daha önce rastlanmayan şekilde bazı şartlarla kabul etmesi, Vezir-i Azamlık makamının ve Baba Ali'nin devlet yönetimi içindeki etkinliğini padişaha ve saraya karşı yükseltti. Taşra'da 1695 yılında toprak yönetiminde malikane sistemi uygulanmaya başlandı. Yeni uygulamanın iltizam sisteminden farkı şöyle tanımlanabilir. Klasik dönemde eyalet sancak düzeni içinde bir sancağın tahrir sonucu belirlenen gelirleri hasiamet tımar adıyla örf mensuplarına dirlik olarak verilir. Aynı zamanda yönetim bölgesinde vakışlara ait gelirler de belirlenirdi. Halbuki 18. yüzyılda sancak yönetiminin mali açıdan sancaklık üzere zart yani eskiden olduğu gibi sancak mutasarrışarına belirli gelirleri olan dirlikleri arpalık adıyla tahsis etme miriden zart sancak gelirlerinin miri mukata'a haline getirilerek belirlenen yıllık gelirini hazineye verme koşuluyla en yüksek teklif getirene yönetimi bırakma ve malikane suretiyle verme mukata'nın tevcihinin hayat boyu olması gibi bir değişimi söz konusudur ve son ikisi giderek ağırlık kazanmıştır. Osmanlı, sonraki yüzyıllara merkezde ve taşrada bu şekilde dönüşmekte olan bir yönetim yapısını miras bıraktı. Toprak sisteminde yaşanan evrim, tımarı sipahilerin zayıfşamasına yol açarken, Osmanlı taşrasında ayanların güçlenmesine neden olmuştu. 4. Ünite, Osmanlı klasik döneminde yönetim yapısı 101 şekil 4.1 icra askerler ayanlar ulema temar, sipahiler maaşla kaynak. Sina Akşin, 1977, Osmanlı Türk toplumundaki sınıf yapısı üzerine bir deneme, toplum ve bilim, S.S. 3146. NTRNET 102 Türk İdare Tarihi 1. Seyşi sınıfı ehli örf Osmanlı Devleti'nde padişah örfünü uygulayan sınıftır. Yönetim ve askerlik görevini yerine getirir. Ehli örf, ehli seyf ve ümera gibi isimler verilen bu sınıfın divanlı hümayundaki temsilcileri vezir-i azam ve vezirlerdi. Divan dışında beylerbeyleri, sancak beyleri, kapı kulu askerleri, tımarı sipahiler bu grubun içindedir. İkinci ilmiye sınıfı ehli şer, medreselerde iyi eğitim görmüş, devletin adalet, eğitim ve yargı görevlerini üstlenen gruptu. Şeyhülislam, kazasker ve müderrisler gibi ilmi görevliler bu grubun içindedir. Ulema da denilen bu grubun üç önemli görevi vardı. A. Tedris görevi, eğitim öğretim görevidir. Bu görevi müderris, muallim gibi kişiler yürütürdü. B. Kaza görevi, yargı görevidir. Bu görev kadılar tarafından yürütülürdü. Kadılar İslam hukukuna göre davalara bakar ve karar verirlerdi. C. İftâ görevi, fetva görevidir. Yapılanların şeriata uygun olup olmadığı konusunda şikir beyan etmek görevidir. Fetva verme yetkisine sahip olanlara müfte denilirdi. Müftelerin en üst rütbelisi Şeyhülislam ve kazaskerlerdi. 3. Kalemiye sınıfı ehl-i kalem, nişancı, reis-ül kütab ve defterdar gibi büro işlerini gören aklam ve muamelat görevlileri. Günümüzde bürokrasi diye adlandırılan bu sınıfın en üst rütbelileri nişancı ve defterdarlardır. A. Vezir-i Azam B. Kubbe altı vezirleri C. Kadı askerlerde nişancı E. Defterdarlar ve Rumeli Beylerbeyi 1. Belli bir statüye ulaştıkları zaman Divan-ı Hümayun üyesi olan görevliler, A. Yeniçeri A'sı, B. Kaptanı Derya 2. Divan-ı Hümayun üyesi olmamakla beraber toplantılara katılabilen kişiler. 3. Beylerbeyi rütbesindeki yöneticiler B. Mazul Beylerbeyleri 4. Divan-ı Hümayun'un yardımcıları. 4.1. 1. derece yardımcılar A. Reis-ül Kütap B. Teskiriciler C. Çavuşbaşı 4.2. Diğer yardımcılar A. Büro işlerinin görülmesinde çalışanlar, doğrudan doğruya nişancıya hizmet edenler, katipler ve Reis-ül Kütap'ın ne odasında çalışanlar, tercümanlar, saray görevlileri, teşrifatçılar ve vakanlisler, B. infaz işleri ile görevli olanlar, Divan-ı Hümayun çavuşları ve kapıcılar, 1. Eyalet Beylerbeyi 2. Sancak Sancakbeyi 3. Kaza Kadı Subaşı 4. Nahiye Köy Grupları A. Serbest Tımar Hasremet Vakıf Tımarı Subaşı Naib B. Serbest Olmayan Tımar Sipahi Tımarı Şubaşı Naib Osmanlı Devleti idealize ettiği merkeziyetçi yapıyı, yatay mekansal örgütlenmede taşraya hakim olabilmek için tımar sistemi, dikey sınıfsal örgütlenmede tebaaya üreticiye hakim olabilmek için kul sistemi uygulamaları ile kurmaya çalışmış ve bunları klasik dönem boyunca başarıyla uygulamıştı. Özet 4. Ünite Osmanlı klasik döneminde yönetim yapısı 103.1. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Osmanlı merkeziyetçiliğini sağlamaya yönelik bir uygulama değildir? A. İltizam sistemi B. Tımar sistemi C. Devşirilen oğlanları kapı kulu olarak yetiştirilmesi D. İcra ve adli yetkilerin birbirinden ayrıştırılması E. Taşraya merkezden görevliler atanması 2. Aşağıdakilerden hangisi 6 bölük halkından değildir? A. Silahdar B. Sipahiler C. Sağ garipler D. Sağ ulufeciler E. Yeniçeriler 3. Aşağıdakilerden hangisi Divan-ı Hümayun'un birinci derecede yardımcılarındandır? A. Nişancı B. Reis-ül Kütap C. Teskiricilerde Yeniçeri A'sı E. Kubbe Altı Vezirleri 4. Aşağıdakilerden hangisi mühimmet defterlerinin özelliğini tanımlar? A. Ölen askerleri sınıf üyelerinin terekesi kaydedilir. B. İç oğlanların kayıtları tutulur. C. Sarayın mutfak masraşarının kayıtları tutulur. D. Divan-ı Hümayun'da görüşülen konular, alınan kararlar ve benzeri tutulur. E. Pazar bacılarının resimlerinin kayıtları tutulur. 5. Aşağıdakilerden hangi işleme birbiriyle ilişkisizdir? A. Eyalet, Sancak, Kaza B. Beylerbeyi, Sancakbeyi, Kadı C. Tımar, İltizam, Birunde, Has, Ziyamet, Tımar E. Sipahi, Mültezim, Cebel 6. Kul sistemi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Baba Ali de yetişirler. B. Yerel otoritelerin oluşmasını engeller. C. Padişah otoritesini temsil eder. D. Kökeni başlangıçta savaş esirleridir. E. Osmanlı merkeziyetçiliğini sağlayan unsurlardandır. R. 7. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? Tımarlar. A. Arazinin mülk olarak verilip verilmemesine göre ayrılır. B. Sahiplerinin gördüğü işlere göre ayrılır. C. Veriliş şekillerine göre ayrılır. D. Mali durumlarına göre ayrılır. E. Reaya'nın hukuki statüsüne göre ayrılır. 8. Aşağıdakilerden hangisi imtiyazlı eyaletlerden değildir? A. Kırım Hanlığı B. Mekke Emirliği C. Eşak ve Bogdan Voyvodalığı D. Rumeli Beylerbeyliği E. Erdek Krallığı 9. Aşağıdakilerden hangisi ilmiye sınıfının yetki ve sorumluluk alanına girmez? A. İcra B. İftı C. Kaza D. Teftiş E. Tedris 10. Aşağıdakilerden hangisi Divan-ı Hümayun'un birinci derecede yardımcılarındandır? A. Vezir-i Azam B. Nişancı C. Reis-ül Kütab D. Defterdar E. Kubbe 6 Vezirleri. Türk İdare Tarihi 23 No'lu bloğun sonu.